İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 74.
Kara fırtına kasabayı çıkar çıkmaz yamaçlarda ilk rastladığı köye girmiş, bir bölük dayakçı uzmanlaştırdığı jandarmayı köyün içine salıvermiş, ünlü kemik kıran dayaklarına başlamıştı. Jandarmalar işlerini bitirip köyden ayrıldıklarında köylüden ayakta hiç kimse kalmamıştı. Bundan sonra Kara Fırtına Albay Azmi Bey İnce Mehmet'i bulamadıkça, İnce Mehmet'le karşılaşıp onu elinden kaçırdıkça, jandarmaları vuruldukça bütün gücü öfkesiyle köylerin üstüne abanmış, hırsını onlardan almıştı. Azmi Bey'e göre bu köylülerin hepsi hain, hepsi ikiyüzlü, hepsi yalancı, hepsi din düşmanı ve hepsi de kadın erkek, çoluk çocuk birer İnce Mehmet'ti. Bu köylülerin kökü kurumadan ülke adam olmaz, insanlık kötülüklerden kurtulamazdı. Toros köylüleri o kadar yılmışlardı ki Kara Fırtına Azmi Bey'in köylerine doğru geldiğini duyunca kar olsun, fırtına, boran essin köylerini boşaltıp canlarını ya uzak bir köye ya Çukurova'ya, sığınacak mağara bulurlarsa dağlara atıyorlardı. Deliktaş köylüleri de İlyas Çavuş'un köyünün öteki köylerin başlarına gelenleri duymuşlar, selameti köylerini bırakıp kaçmakta bulmuşlardı. Nereye gittiklerini de kimse bilmiyordu. Öteki köylerini boşaltıp giden köylülerin de nereye gittiklerini, nasıl gittiklerini kimse bilemiyordu. Köylerini her boşaltanların imleri timleri bellisiz oluyordu. Kadim bir söz vardır, korkuya dağ dayanmaz. Albay Azmi Bey öyle bir korku salacaktı ki bu canavar köylülerin yüreklerine, Kuyucu Murat Paşa Hazretlerine 1000 kere rahmet okuyacaklar, İnce Mehmet'i yakalayıp kendi elleriyle bu kutsal kahramanlarını ona teslim edeceklerdi. Sırasında dünyanın en korkak sırasında da dünyanın en yürekli insanları bu köylülerdi. Bu zalimi buraya, bu dağlara Arif Saim getirdi. Bizim ne suçumuz var? İşte siz İnce Mehmet. Ben o Arif Saim'i tanırım. Onu gördüm. Onun kibrini gördüm. Gözlerim kör ola önüme akaydı da o adamı, öyle bir insanı görmez olaydım. Karanlığı, insanlara bir böcek gibi aşağılayarak bakışı, yüreğimin başına o gün bugündür kara bir taş gibi oturdu. Hiçbir insanı öldürmek istemem. Allah'ın en kötü yaratığı da olsa Allah'ın yapısını bozmak istemem. Bu kadar savaş gördüm, ölümden kandan bıktım. Ama bu Arif Saim'i seve seve öldürürdüm. Bütün kötülüğün başı o. İlyas Çavuş tepeden tırnağa öfkeye kesmişti. Oğlum İnce Mehmet, sana karşı içimde en küçük bir kırgınlık yok. Başımıza bu işleri sen açtın. Allah da peygamber de şahidimdir ki sana içimde sevgiden başka hiçbir şey duymadım. O adam beni senin yüzünden aşağılarken bile. Senin işin bu, sen yolunu seçmişsin. Başka bir yolun olamaz. Nasıl olsa bir gün ya bir kurşunla ya da dar ağacında can vereceksin. Dünya kuruldu kurulalı senin gibi bir adamın yatağında osura osura öldüğü görülmemiştir, biliyorsun. Biliyorum diye güldü İnce Mehmet. Bildiğin halde dağlarda geziyor, Abdi Ağaları öldürüyorsun. Öldürüyorum. Bana bu sefer kurtuluşun yok gibi geliyor. Kara fırtına ağır basıyor. Bana da öyle geliyor dedi İnce Mehmet. Nasıl, nerede öleceğini de hiç düşünüyor musun? Çok düşünüyorum. Şimdiye kadar kim bilir kaç kere öldün? Çok dedi İnce Mehmet. Beni her gün öldürüyorlar. Bu dağlarda 1000 kez ölmeden 1 kez dirilemezsin. Eski sözdür, hem de doğrudur dedi İnce Mehmet. Öyleyse beni dinle İnce Mehmet. Dinliyorum İlyas Çavuş. O boşalan köyler var ya, iyi ki Deliktaş köyüne girmediniz. Bence o boşalan köyler birer tuzak. O köyleri kara fırtına boş bırakmaz. Yanılıp yazılıp da siz boş bir köye girecek olursanız pusuya düşebilirsiniz. Neden ki dersen, çünküleyim ki siz o köye girerken içinde insan yok ki birisi kaçsın da pusu var diye haber versin. Bizim köye girmek de tehlikeliydi. Köyde sürünerek de olsa sana haber verecek kimse kalmamıştı ki. Bundan sonra işin zor. Adam senin suyunu gözünden kesiyor. Balık gibi toprağın yüzünde kalasın da kara fırtına seni toplasın diye. Suyu gözden kurutuyor. Allah seni korusun İnce Mehmet. Senin yolun eski yoldur. Güzel yoldur. Hak yoludur. Sağ ol İlyas Çavuş. Senin köye geldiğini duyunca bütün köy yarasını unuttu. Herkes yatağından çıktı. Seni görmek için sabırsızlanıyorlar. Köyün ortasına çıkalım dedi İnce Mehmet. Seni görsünler diye sevincini belirtti İlyas Çavuş. Tıraş olalım dedi İnce Mehmet. Beni böyle görmesinler. Görmesinler dedi İlyas Çavuş. Köyün berberini şimdi çağırtırım. Biraz sonra genç bir berber geldi. O da yedi Mehmetlerdendi. Sakalını sabunlarken bunu Mehmet'in kulağına fısıldadı. Ayaklarının üstüne zor basıyor. Habire dişlerini sıkıyor. Yüzünü buruşturuyordu. Tıraşları bitti. Üstlerini başlarını düzeltip silahlarını kuşandılar. Köyün alanına yollandılar. Köylü alanı ağzına kadar doldurmuş, daha birçok kişi de paytak paytak yürüyerek, değneklerine dayanarak, durup dinlenerek geliyordu. Önde İnce Mehmet, arkada ötekiler, alana başları önlerinde girdiler. Orada yapraksız dallarını kar örtmüş ulu çınarın altında, yalağını buz tutmuş çeşmenin yanında durdular. Köylü onlara dönüp gözlerini üstlerine dikti, onlar da başlarını kaldırdılar. Uzun bir süre öyle kıpırdanmadan kaldılar. İşte İnce Mehmet bu, dedi İlyas Çavuş. İnce Mehmet eliyle gösterdi. Köylüde en küçük bir kıpırdanma olmadı. Hiçbir ses de çıkmadı. Herkes soluğunu tutmuş salt bakıyordu. Sonra İlyas Çavuş Mehmet'in koluna girdi. Utangaç Mehmet gene başını önüne eğmişti. Çavuşun evine yürüdüler. Kalabalık da bir çıt bile çıkarmadan sessizce dağıldı. Eve geldiklerinde İlyas Çavuş öteki eşkıyalardan özür dileyerek İnce Mehmet'i samanlığa götürdü. İlyas Çavuş gençliğinde bu dağlarda geyik avcılığıyla epeyce ünlenmişti. Gözünün gördüğü her geyiği nerede olursa olsun indirmiş, sonra asker olmuş 9 yıl kurşun sallamıştı. Orduda da keskin nişancılığıyla ünlenmişti. Hali vakti de yerindeydi. Koyun, at, namlu boğalar yetiştiriyordu. Kara fırtına Azmi Bey benim, dedi. O beni ölmeden öldürdü. Çoluk çocuğum önünde beni köpekler gibi ürdürdü. Benim insanlığımı elimden aldı. İnce Mehmet bir şeyler söyleyecek oldu. İlyas Çavuş onun sözünü çok sert kesti. Sana bilesin diye söyledim. Adam sana yer, sen de. Biliyorum Çavuş, dedi İnce Mehmet. Ben de adamsam. Haydi gidelim. Bu konuştuklarımızı kimse bilmesin. Ferhat Hoca iyi adam. İyi adam, dedi Mehmet. Safi yürek, safi sevgi. Ben ömrümde böyle akıllı, böyle insan bir insan görmedim. O öldürülecek diye ödüm kopuyor. İçim kan ağlıyor. Keşke eşkıyalığı bıraksa da gitse uzak bir yerde imamlık etse. Evlense, çoluk çocuğa karışsa. 1000 kere söyledim. Her seferinde de sözümü ağzımda bıraktı. O da eşkıyalığı bırakamaz. O da 1000 kere ölmeden 1 kere dirilemeyeceğine iman etmişlerden birisi. O da senin soyundan. Köroğlu'nun, Genç Osman'ın, Çatal Kılıçlı Ali'nin soyundan. Uğraşma onunla, üzme onu. O isteseydi imam da müftü de olurdu. Çoluk çocuğa da karışırdı. Baksana şu koca dağların, şu koca ovanın, koskoca Anadolu'nun insanları zulüm altında yoksulluktan kan ağlıyorlar. Onlara bir faydamız olmuyor ki, bir zulüm de bizim yüzümüzden görüyorlar. Şu alandaki insanların hallerini gördüm de yüzlerine bakamadım, utancımdan yerin dibine geçtim. Ya Allah diye yalvardım içimden, yer yarılsın da yerin dibine geçeyim. Onlar kıvanç içindeydiler. Görmedi mi, düğüne bayrama gider gibi giyinmiş kuşanmışlar. Kızlar gelinler alvağlığa bağlamış. Yaşlılar ak başörtü örtülmüşlerdi. Oyalı, pullu. İnce Mehmet sevinç içinde güldü. Şu insanoğluna akıl sır ermiyor. Ermez, dedi İlyas Çavuş. Konuk odasına döndüler. Köylüler odayı ağzına kadar doldurmuşlardı. Aşık Deli Veli elinde sazı onların gelmesini bekliyordu. İnce Mehmet kapıdan girince ayağa kalkıp onu karşıladılar. İnce Mehmet gene utancından ne yapacağını, ellerini nereye koyacağını bilemedi. İnsanlar onu niçin bu kadar sayıyorlar, niçin ona bir ulu kişiye bakar gibi bakıyorlar, çocukları, kardeşleri gibi niçin böylesine sevgi gösterisinde bulunuyorlardı, bunu bir türlü anlayamıyordu. Aşık Deli Veli herkes yerine oturunca sazı kucağına çekti. Yavaştan bir İnce Mehmet türküsüne başladı. İnce Mehmet'i dağların kartallarına benzeterek övüyor, kara fırtınayı yerin dibine geçiriyor. İnce Mehmet'i albayla karşılaştırıyor, bir albay söylüyor, bir İnce Mehmet söylüyordu. İnce Mehmet hep doğru, iyi, yiğit, güzel, kara fırtına zalim ve kötüydü. Türküyü dinleyen İnce Mehmet bir anda tepeden tırnağa utancından tere battı çıktı. Ferhat Hoca'nın kulağına eğildi. ''Hocam, hocam, kurban olayım, elini ayağını öpeyim hocam, şu aşığı sustur.'' diye yalvardı. Ferhat Hoca aşık veli, dedi en yumuşak sesiyle. Şu İnce Mehmet türküsünü kes. Bak Mehmet nasıl terledi, anlarsın ya, o böyle şeyler alışık değil. Kesmem, diye dikleşti aşık deli veli. Kesemem. Ben sizin babanızın uşağı değilim. Ben aşığım. İstediğim yerde istediğim türküyü söylerim. İstersem şimdi şu senin İnce Mehmet'ini itin götüne sokar da çıkarırım. Biliyorum çıkarırsın, dedi Ferhat Hoca. Kimse de bana bir şey yapamaz. İnce Mehmet değil, Ferişta bile. Yapamaz, dedi Ferhat Hoca. İnce Mehmet bu tartışma üstüne daha terlemeye başladı. Yüzüne de kan bastı. İlyas Çavuş işi tatlıya bağlamak için Aşık Veli diye söze başladı. Unutmayalım ki İnce Mehmet bizim konuğumuz. Aşık çok öfkelenmişti. Ayağı fırladı. Böyle konuklar da yerin dibine batsın, dedi. Kapıda durdu, geriye döndü. Zaten bu İnce Mehmet de İnce Mehmet'e benzemez. Bir avuç, bir çocuk. Keşke onu görmez olsaydım. Bu adam İnce Mehmet değildir, olamaz. Kim bilir İnce Mehmet şimdi nerede, hangi dağın ardında, zalim düşmanla hangi savaştadır. Böylesi boyu bir karış çocuk İnce Mehmet olursa herkes İnce Mehmet olur. Çıktı gitti. Köyün dışına doğru kendisini kara vurmuş. Ayakları uçarcasına gidiyor. Durmadan da söyleniyordu. Zaten bu oğlanı gözüm tutmadıydı. Bu sıralarda da dağ taş İnce Mehmet'e kesti. Ulan ahmaklar. Bu bir kımık çocuktan da İnce Mehmet olur mu? İnce Mehmet dediğinde dağ gibi bir yiğittir. O Hazreti Ali, Zaloğlu, Rüstem, Koç, Köroğlu gibi. Kimse bana bu oğlanı İnce Mehmet diye yutturamaz. İnce Mehmet dediğinde dağ gibi uşak. Beline bağlamış da demirden kuşak. O yürürken yer sallanır, çiçekler açar sevincinden, sular akmayı durdurur saygısından. Yüce göklerin kartalları divan durur karşısında. Ölü atlar dirilir yüzü suyu hürmetine, kırklar yediler onun meclislerini alırlar. Deryalar yüzünde boz atının üstünde gezen ak sakallı Hızır onun yoldaşıdır. Şu mor dağların ötesinde ince Mehmet şimdi şu anda savaştadır. Bıyıkları çangal çangaldır. İri ela gözlerinden kıvılcımlar saçar. O yoksulun ekmeği umarsızın umududur. Bu sümüklü de gözleri şaşı oğlandan ince Mehmet olur mu? İnce Mehmet dediğinde bir ulu aslan, odur yüce dağlara sultan. Kurdu kuşu karıncayı bile incitmez, bir insanoğlu insan. İlk karşısına çıkan köye kadar böyle söylendi. Kafasına yeni bir ince Mehmet doğdu. Böyle düzmece ince Mehmetlerin ince Mehmet'in tırnağı bile olamayacağı üstüne bir türkü oluştu. Köyün konuk odasına girer girmez selam vermeyi bile unutarak sazının üstüne yumuldu. Oradakilere asıl mor dağların arkasında bir yerde yoksulların umarı, ekmeği için şimdi savaşta olan İnce Mehmet türküsünü kendinden geçerek çaldı söyledi. Öyle her İnce Mehmet'in diyenin İnce Mehmet olamadığını cümle alemin bilmesini duymasını istedi. İlyas Çavuş'un evindeki düzmece İnce Mehmet'ten de söz etmeyi unutmadı. Onunla onun boynu bükük insanın gözlerinin içine korkusundan bakamayan haliyle alay ederek, onun duruşuna konuşmasına öykünerek orada bulunanları kırdı geçirdi. Türküsünü bitirir bitirmez yeni türküsünün bütün coşkusuyla yemek yemeyi, bir kahve içmeyi de unutarak başka bir köyde türküsünü söylemek için kendini kırlara vurdu. Ayaklarına kanat takmış yeni türküsünü geliştirerek gitti. İlyas Çavuş o gittikten sonra İnce Mehmet'e, ''Aşık Deli Veli'nin kusuruna bakma yavrum.'' dedi. O seni İnce Mehmet'e benzetemedi de ona öfkelendi. Onun İnce Mehmet'i başkaydı. Seni böyle karşısında etten kemikten İnce Mehmet görünce deliye döndü, inanmadı. Ferhat hocamın sözlerini de bahane bildi, başını da aldı gitti. İnce Mehmet de buna alışmıştı. İnceden alçak gönüllü gülümsedi. ''Kusura kalma yavrum, sen İnce Mehmet'sin ya, herkesin yüreğinde kendi İnce Mehmet'i var. Sen Aşık Veli'nin İnce Mehmet'ine hiç benzemiyorsun.'' ''Biliyorum, hiç benzemiyorum İnce Mehmet'e ben.'' ''Gene de sen İnce Mehmet'sin, yüreğinde İnce Mehmet'lik olmayanı durup dururken boşu boşuna kimse de İnce Mehmet yapmaz.'' ''Ne bileyim ben?'' dedi İnce Mehmet bir şey söylemek için. İlyas Çavuş onları 3 gün daha evinde ağırladı, kar fırtınası durdu. Dağlara, koyaklara, düzlüklere gün vurdu. Dünyaya göz kamaştıran ipiltilerle gün vurdu. Dünya göz kamaştıran ipiltilere boğuldu. Köylülerin hemen hepsi onları köyün dışına kadar cümbür cemaat uğurladılar. Ayrılmadan önce İlyas Çavuş her birisinin eline küçük, üstlerine menekşeler, nergisler, yaban gülü işlenmiş birer bohça tutuşturdu. ''Bunları size köyün kızları diktiler, size dağlarda çamaşır, mendil gerek olur.'' diye. Kucaklaşıp ayrıldılar. İlyas Çavuş'un onlar ayrılırken çimeni yeşil çocuk gözleri yaşarmış, uzun tel tel lekesiz apak sakalı titremiş, her zaman güleç olan yüzüne bir keder çökmüştü. ''Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var, hakkınızı helal edin.'' ''Siz de helal edin İlyas Çavuş.'' Onlar uzakta karların üstünde küçücük lekeler halinde kalıncaya, gözden yitip gidinceye kadar köylüler ayaklarının üstünde dikilerek baktılar. İnce Mehmet, canım sıkılıyor hocam, bak yüzümüzden neler oluyor. Hoca sert, olacak dedi. İlyas Çavuş kara fırtınayı öldürecek, bari o öldürmeden. O öldürecek dedi hoca, bunu bilmeyecek ne var? Çok yaşlı, elleri de titriyor, o nasıl öldürür ki kara fırtınayı? Öldürür dedi Ferhat hoca. Ya öldüremeyip de yakalanırsa onun derisini yüzerler. Öldürecek. Bu kadar yaşlı, eli tüfek tutmayan bir kişi. O kaç savaştan, Sarıkamış'ın karlarından, bitlerinden, Dumlupınar'dan, Balkan'dan geriye kalmış bir kişi. Onun binlerce insan arasından sıyrılıp çıkması, tatlı canını kurtarması rastlantı mı sanıyorsun? Talihe mi yoruyorsun? O kara fırtınayı öldürecek. Kendisi de ölecek. Onun da istediği bu ya. İnce Mehmet'in başında o sarı güneş fırtınası gene döndü, savruldu. Gözlerine o çelik ışıltısı geldi, gene oturdu. Tüyleri diken diken oldu. ''Ya biz ondan önce öldürürsek?'' ''O gene ölecek.'' diye güldü Ferhat Hoca. ''O çoluğunun çocuğunun önünde gördüğü aşağılanmaya karşılık veremezse zaten kendiliğinden çatlayıp ölecek.'' Mehmet başını önüne eğdi, yürümesini hızlı hızlı sürdürdü. Ötekiler ona ayak uyduramıyorlar, arkasından yetişemiyorlardı. Yorulunca hoca kolundan tuttu, Mehmet'i durdurdu. Dalmış gitmiş, yanını yönünü görmüyordu. Bir kayanın üstüne çöktüler, oturdular. Hoca bohçasını açtı, içinden kokulu pembe bir kalıp sabunla, işlemeli bir iç gömleği, bir don, bir de köşeleri işlemeli büyüyecek ak bir ipek mendil çıktı. Ötekiler de açtılar, onlarınki de tıpkısıydı. ''Kızlar çeyizliklerini vermişler bize.'' dedi hoca. ''Mehmet, biz onlara ne iyilik yaptık ki, onlara zulümden, kötülüklerden başka ne verdik ki? Ben bu işi anlamadım, gitti.'' ''Benim yaşıma gelirsen anlarsın.'' dedi hoca, sesi sevinçten şakıyarak. Kalktılar, karşı dağa döndüler yönlerini, dağın dibinde bir köy kararıyordu. ''O köye gidelim.'' dedi hoca. ''O köyün adı Yedi Kardeşler'dir. Orada kale bekçisi Mestan oturur. Çok yoksul bir köydür. Yiyecek ekmek bile bulamazlar. Toprakları hep kepir taşlıktır, yiğit insanlardır. Hiç yaşlısı yoktur. Bu köyün bütün erkekleri savaşa gitmiş, hiçbirisi de geri dönmemiştir. Köyün bütün insanları yaşlı dul kadınlar, genç kızlar, delikanlılardır. Çocukları da çok azdır.
Ayrım sonu.